Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Vakitsiz Şarkılar. Yazarı Ali Kırca. Yakın Plan Yayınları, 1. baskı Ekim 2012. Türü deneme. ISBN nosu 9-786-055-535-537. Bu kitap 443 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ocak 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Vakitsiz Şarkılar, Ali Kırca. Yakın planı okumak farkındalıktır. Ali Kırca, siyaset meydanında da, yazılarının bir bölümünü topladığı kitabında da, sustalısını çekme hırçınlığına hiç kapılmayan bir hümanizmle, sürekli basma kalıbın ötelerine doğru uzanır. Ali Kırca ile aradaki kuşak farkına karşın 30 yılı aşkın dostluğumuz, denizlerle yakamozların dostluğu gibi geçti. Deniz gecelerinin ıssızlığındaki dalgalarla, derinliklerine doğru titreşen ışıkların dostluğu gibi. Ali Kırca'dan bir şiirle bitirelim yazıyı. 3 Mayıs 72'de beraat ettim. 4 Mayıs 72'de babamı kaybettim. 5 Mayıs 72'de de teyakkuza geçirip her yanı, 6 Mayıs 72'de astılar 3 genç adamı. Velhasıl o yıl, acının tuzu denizine bastılar, yaraları kanayan o güzelim baharı. Çetin Altan. Vakitsiz şarkılar, sokağa dökülen seslere bakıp, onu faslı alemde söylüyor sanma. Bil ki, içinde vakitsiz bir şarkı kanıyor. Aldanma kalbini saran kızıl dumana. Orada, ağacı tükenmiş bir orman yanıyor. İçinde vakitsiz şarkılar kanıyor. Bazen durup dururken, apansız bir sancı vuruyorsa derinde, belki senin de vakitsiz bir şarkı kanıyordur kalbinin bir yerinde. Ali Kırca. Anneme, babama ve vakitsiz şarkıları yarım kalmış arkadaşlarıma. Ön söz. Son kitaptan bu yana çok birikmişti yazılar, çok. Kimi bir gazete kağıdına, kimi arka kapak namıyla ekrana yazılmıştı. Yakın Plan Yayın Evi'nden 2000'den sonraki yazılarınızı da bir kitapta kalıcı kılalım çağrısı gelince, ister istemez bir seçim yapıldı yüzlercesi arasından. Ve zamansız yazılar seçildi işlerinden, vakitsiz şarkılar gibi. Dünü, bugünü olmayan. Vakitsiz şarkılar, kitabın da adı oldu böylece. Ama yalnızca o yüzden mi? Bir de vakitsiz söylenen şarkılar var ki, bir de vakitsiz bırakıp gidenler var ki hepimizi. Bir de vakitsiz söylendiği ve vakitsiz yaşandığı için boğazımıza düğümlenmiş kelimeler var ki. Bir de dar vakitlerde yaşanamamış hayatlar ve hayaller var ki. Vakitsiz ve yarım kalmış düşler gibi ömrümüzün vakitsiz şarkılarıdır işte kimsenin bilmediği. Ve bu ülke şarkılarını söyleyemeden gitmiş ya da şarkıları yarım kalmışların hikayeleriyle örülüdür boydan boya. Arada bir kanayan vakitsiz şarkılarla yaralıdır. Öyle. Sonra ilginç bir kesişme oldu. Kitabın yanında yıllar önce kayda düştüğüm türküler albümünü de armağan edelim istedik. Ne ilginç, onun da adı Habersiz Türkülerdi. Habersiz Türkülerden vakitsiz şarkılara bir köprü oldu kendiliğinden. Şöyle yazmıştım o albümün arka kapağına. Bu türküler habersiz türkülerdir. İyi ki de öyledir. Çünkü yarım asırdır bizden habersiz yaşamışlardır geçen zamanı. Bizden ve bütün olup bitenlerden. Yani savaşlardan, ihtilallerden, felaketlerden, açlıklardan, kıtlıklardan, siyasi ve iktisadi krizlerden habersiz. Hırsızlıktan, arsızlıktan, rüşvetlerden, ihanetlerden, cinayetlerden ve bulanık suda siyasetlerden habersiz. Gönlümüzün zulasında özenle sakladığımız yürek çarpıntılarının sesidir onlar, kirlenmeden, örselenmeden. Zor zamanlarımızda yağmurlarında ıslanmak için vardır türkülerimiz ya da yağmurlarda sığınmak için çardağına ya da güneşte gölgesine veya karanlıkta güneşine Yani hem sabrın, hem isyanın, hem tevekkülün, hem yürekte patlayan kırmızı gülün hikayesidir türküler. Aşkın ve ayrılığın hikayesidir aynı mekanda. Lakin ille de habersizdir yaşadıklarımızdan. Öyle olmasaydı, kalabilirler miydi onca zamandır? Direnebilirler miydi son yarım asrın yıkıcı kasırgalarına? Öyleyse yaşasın türküler. İşte böyle demiştik o günlerde. Belki de yarım kalmış hayallerin ara sıra kanayan vakitsiz şarkıları habersiz türküler sayesinde tutunabilmiştir hayata. Kim bilir? Yani belki de o nedenle hikayeyi habersiz türküler tamamlıyor. Arka kapağı iliştirilmiş CD'de. Tam da kitabın sözünün bittiği yerde. Güle güle oğlum da cabası. Barış Manço'ya hasretle. Kimi yazılara eşlik eden fotoğraflara gelince bu kitap elbette bir hatıra defteri değil. Zaten hatırat yazmaktaki çekincem bu kitabın satırları arasında da var. Ama 18 yılda yazılmış yazılardan bazıları mazinin kıvrımlarında dolaşırken ilhamını aldığı o anın da resmedilmesi söylenmek istenene anlam katar diye düşünüldü. 3-5 yazının yanına siyah beyaz zapt edilmiş resimli kayıtlar düşüldü. Ve kitabın ilk bölümü Hayat Hatırlamaktır kendiliğinden bir hatıra defterine dönüştü istemeden. Öylesine. Neyse, sonuçta diyeceğim şudur. Bazen durup dururken apansız bir sancı vuruyorsa derinde, vakitsiz bir şarkı kanıyordur kalbinin bir yerinde. Ali Kırca. Hayat hatırlamaktır. Annem için. Dünya Alzheimer günü için bir başlık istendiğinde fazla düşünmedim. Hayat hatırlamaktır sözcükleri döküldü dilimden. Hatırlamadığı zaman insan ne kadar içindedir hayatın? Ya da hayat onun ne kadar içindedir, ne kadar dışında? Pencereden bakan beyaz saçlı kadın. Dışarıya sonbahar geldiğini bilmiyor, biliyorum. Bu yapraklarda neyin nesi dökülen? Yaprak neyin nesi ya da yaprağın rengi? Saat kaç bilmiyor, biliyorum. Bugün ayın kaçı? Ne gün, ne hafta, ne mevsim, ne şu asude sonbahar. Ne zaman, ne mekan. Siz kimsiniz, biz kimiz? Şimdi her şey karanlık ve uzun bir tünelin dehlizlerinde. Kayıp. Yaşanmış bir hayat, kayıp. Ellerinden öpen bu sarı saçlı çocuk kim? Ömrün kurumuş nehirlerinin atlası gibi duran elleri uzanıyor saçlarını acıyla. Sevecek biliyorum. Ve fakat sevgisini söyleyememenin, bilememenin, hatırlayamamanın derin acısı gözlerinde. En çok sevgiyi ararken zorlanıyor beyninin karanlık dehlizlerinde. Acıyor içi. Solgun yanaklarına inen gözyaşlarını siliyor. Gözyaşlarını hatırlıyor, evet. Şimdi hayat sadece birkaç damla gözyaşından ibaret. Gerisi yok. Dün boşlukta, yaşananlar karanlıkta. Dün olmayınca bugün de yok aslında, yarında. Şu an, sadece şu an, gözyaşlarının hissedilen ıslaklığında yaşanan. Hayat hatırlamaktır, hiç şüphe yok. Hayattaysak hatırlarız ve hatırladığımız kadar varız. Bu şehir, bu sokaklar, bu İstanbul nereye gitti? Uçtu gitti doğduğun kasaba, büyüdüğün ev, alfabeyi öğrendiğin okul gitti. Cumhuriyetin ilanında doğduğu için koymuşlardı adını ya. Cumhuriyet çekti gitti kalbinden. O çok sevdiği, üzerine toz konduramadığı Mustafa Kemal, kutsal aylar boyunca indirilmiş bütün hatimlerde ezberlenmiş dualar uçtu gitti. İftar vakitlerini beklemiyor artık sofralar. Ezanlar beş vakte çağırmıyor hiçbir şekilde. Bitti unutulmanın son cüzünde bütün imanlar. Lakin bazen de hiç hatırlamamaktır en iyisi. Kim bilir? Unutup gitmektir yaşananları. Çok da şanssız sayılmazsın ey unutan beyaz saçlı kadın. Düşünsene, çektiğin onca acı da savrulup gitti unutuluşun rüzgarlarında. Beynin esrarengiz dehlizlerindeki sonsuz karanlıklar da yitip gitti. Ne mutlu sana. Dün yok artık. Yüreğini kanatan insafsız bıçak darbeleriyle zamanda. Bugün dünden habersiz yaşanıyor. Ne mutlu sana. Belli ki yarın da zerrece takmayacak bugün olanları aklına. O ne müthiş bir kalkandır yüreğe düşman azmanlıklara. Düşmanlarını çaresiz kılacak yegane silahtır unutmak. Unutma. Savaşları ve katliamları hatırlamak iyi mi sanki? Hayatımda kaçan bütün şampiyonlukları unuttuğum gitti bende. Şu an yeni bir zafere yazılıyorum zamanda. Dışarıda yapraklarıyla hayatı birer birer terk eden şu asude sonbahar. Bilmemek iyi. Kainat ölüyor ne de olsa. Unutmak, ah unutmak. Belki de sunulmuş en büyük armağandır hayata. Hatıra defterleri. Öyledir çoğu yazılar. Başladığı gibi gitmez hayatın kendisi gibi. Yelkeninde hayat hatırlamaktır rüzgarını taşıyarak denize açılan yazımız da kim bilir belki de unutmaktır Poyraz'ıyla beklenmedik bir limana demir atıyordu. İki ayrı cephede toplananların ilki hatırlamanın erdemleri üzerinde kafa yorarken, ikinci cephede birikenler iyi ki unutabiliyoruz limanına sığınıp sükun buluyorlardı. Oysa hatırlamayı ve unutmayı aynı çerçeve içinde kutsamaya çalışan yazı ise, iki ayrı cephenin çatışmasında değil, aynı siperin arkasında sürdürmeye çalışıyordu kendi hayat gailesini. İstediğini hatırlayıp, istediğini unutarak. Bu kadar basit yani. O filmi bir daha hiçbir sinema salonu koymadı vizyon listesine. Hiçbir sinema kanalı da göstermedi bir daha. Bu satırların yazarı ise, çocukluğunun yazlık sinema bahçelerinin duvarına asılan o siyah beyaz filmin çok renkli afişini hiç unutmadı. Filmin adı çok büyülüydü. Ölmüş bir kadının evrakı metrukesi. Bir kadın ölmüştü ve eşyası arasında kadının terk edilmiş evrakına rastlanılmıştı. Film, o evrak ve muhtemelen o hatıra defterini andıran kağıt parçalarındaki notlar üzerine kurulmuştu. Çok klasik bir film tekniği olan geriye dönüşlerle kadının yaşam serüveni anlatılıyordu. Çok yıllar geçti aradan. Ne filmin senaryosunu ne de oyuncularını hatırlıyorum şimdi. Hatırladığım tek şey filmin adı. Bir de o siyah beyaz filmin adını afişlerde okuduktan sonra o çocuk ruhumda oluşan temel düşüncenin bugün de hiç değişmemiş olması. Şöyle demiştim o gün. Kadın ölmüşse evrak-ı metrukesinin ne değeri var artık? Kadın ölmüş işte. Bulunan o evrakın başkalarının hayatını değiştirme ihtimali bile yok denecek kadar azken, kendi hayatını değiştirme imkanı hiçbir şekilde yokken ne anlamı vardı hatıra defterinin? Ölmüştü. Onlar da ölmüş zamanlarınız kadar. İşte hatıra yazmaya koyduğumuz 4 maddelik muhalefet şerhi. İlki, her hatıra defteri ister istemez merkezdeki bir benim çevresinde gelişiyor. Herkes kendi hayatının baş oyuncusudur, evet. Lakin top sizinse hayata da bütün golleri sizin atıyor olmanız reva mıdır sanki? İkincisi, o hayatı ister istemez paylaştığınız öteki oyunculara dokunmadan teğet geçebilir misiniz? Ve dokunmak zorunda kaldığınızda dokunmaya izniniz var mıdır? Belki de ebediyen saklamak istediği hatıralara. Ne hakla? Üçüncüsü, her insan bambaşka hayatları yaşar kendi ömür serüveninde parça parça. Bazen eski fotoğraflarınıza başkasının hayatı gibi bakmaz mısınız tuhaf yabancılaşmalarda? Ne zaman izin aldınız kendi delikanlı yıllarınızdan yaşadıklarını yazmak için pervasızca? Ve dördüncüsü, mercekler ne kadar objektiftir kendi makinenizi çekerken kendi makinenizle. Öyleyse yakın gitsin hatıra defterlerinizi. Hatıralar sizi yakmadan alevlerinde. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun o tren istasyonunu? Nasıl da kalabalıktı, 14 yaşında bir çocuğu uğramaya gelmişti herkes. Nasıl da kalabalıktı. Uzak yakın akrabalar, okul ve mahalle arkadaşları, öğretmenler, komşular. Henüz o kadar çocuktu ki, yanında onunla birlikte istasyona girecek treni bekleyen koca valiz, boyunun yarısına geliyordu neredeyse. Çocuk şaşkındı biraz. Sevinsin mi, üzülsün mü bilemiyordu. Yazın son günleriydi. Onu doğup büyüdüğü kasabanın sokaklarından, büyük şehrin hiç bilmediği caddelerini alıp götürecek, İstanbul motorlusunun istasyona girmesine 5-10 dakika kalmıştı. Son veda dakikaları. Tren fazla beklemezdi çünkü. Alır yolcularını giderdi. Alıp çocuk yolcusunu gidecekti. Leyli sınavını kazanmıştı. O zaman öyle denirdi yatılı okullara. Çok daha eskiden de askeri idari diye anılırdı gideceği İstanbul mektebi. Leyli ve askeri sözcüklerinin anlamı aynı zamanda parasız yatılı okumak demekti. Yani yolculuğun sebebi mecburiyetti biraz da. Birazdan da değil, hepten öyleydi işte. Çocuk da az çok biliyordu bunu. Lakin istasyonda toplanan kalabalık, bu zorunlu gidişi şenlikli bir vedaya çevirmekteydi. O istasyon her şeyden önce siyah beyaz bir fotoğraftı hepimiz için. Büyük taarruz kararının verildiği Garp Cephesi Kumandanlığı bizim şehrimizdeydi. Büyük zaferin birkaç gün öncesinde açılmıştı körüklü fotoğraf makinesinin siyah perdesi, ve Mustafa Kemal İsmet İnönü ve Sovyet Büyükelçisi birlikte resmedilmişti. Arkadaki tabelada istasyonun adı yazılıydı, Frenkçe ve Arapça. Akçehir. Frenkçesiydi, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun o resmi? İşte o istasyondaydın, o veda gününde. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl doğmuştun. Adını o şerefli yıldan esinlenerek koymuştu İstiklal Savaşı gazisi baban. Toz kondurmadın bir gün bile Cumhuriyetin kurucusuna. Bir gün bile çıkarmamışken başından beyaz tülbendini. Çocuğun mavi gözlerine bakıp derdin ki hep, büyüyünce onun gibi ol. Öyle derdin, hatırlıyor musun? Çocuk da sanmıştı ki kaderin gün gelip onun gibi askeri idadiye doğru başlayan yolculuğuna pek sevinecektin. İstasyondaki öteki şenlik kalabalığı gibi. Ama öyle olmadı işte. Tren geldi, çocuk koca valizini zorlukla taşıyarak alelacele bindi vagona. Alkışlar, sevinç çığlıkları kalabalıkta. Derken çocuk yapayalnız kaldığını hissetti birden. Kalabalığın şenlik gürültülerini görüyor ama seslerini duymuyordu tren penceresinden bakarken. Issızlık sardı her yanı aniden. İçi üşüyordu. Her şey geride kalıyordu işte. Dizini kanattığı sokaklar, arkadaşlar, ilk çocukluk aşkı, kiraz bahçeleri. Ve 14 yaşında bilmediği bir gurbetin dehlizlerine yapayalnız sürükleniyordu. Elini tren penceresinden uzatıp sallarken gülümsüyordu güya. İçine doğru ağladığını kim bilebilirdi. Ve sen yanaştın pencereye. Tam da tren hareket ederken, hatırlıyor musun? İstemiyorsan hemen in, dedin bağırarak. Ötekiler farkında değildi ama çocuk duydu. Çok geçti lakin, tren gidiyordu. Bir kez daha haykırdın sonra, çocuk duydu. Mektup yaz bana gidince, istemiyorsan hemen dön, hemen. Aldırırım seni. Bırakmam gurbetlerde. Yarın sana geleceğim. Beyaz tülbendini indirip pamuk saçlarını okşarken soracağım. Hatırlıyor musun? Hatırla ne olur. Biliyorum bütün görüntüler silinip gitti ama o günü hatırla. Bir tek sen söyleyebilirdin, bir tek sen. Kalabalıkları kale almadan kendi yüreğimin sesini dinlememi bir tek sen söyleyebilirdin bana. Bir tek sen. Gözlerim gülerken işimin ağladığını bir tek sen görebilirdin. Gördün de. Bir tek sen. Sen benim annemsin. Hatırlıyor musun? Birinci ayrımın sonu, sayfa 28.